Ayrım 4, sayfa 46. Ryder'ın Hartum'dan ayrılma hazırlıklarını ancak bitirebileceği kadar gün ışığı zamanı kalmıştı ve Bachit'le ikisi bir deve katarıyla eski limana doğru araziden ayrıldıklarında güneş batıyordu. Güverteye çıktıklarında Joke McCrump, Yiğit İbis'in kazanlarını sonuna dek yakmıştı. Ryder mavnalardan birine geminin kazanları için son odun yığınlarını yüklerlerken kentte gizlice kendilerini izleyen gözleri fark etmişti. Onlar işlerini bitirmeden 2 saat önce güneş batmıştı ama doğu ufkundan doğan ay kentin çirkin binalarını romantik donuk ışıklarıyla sarmaya başladığında bile gündüzün sıcaklığı hala insanı tere boğuyordu. Nehrin seyrek trafiğinde göze batmayan bir Akdeniz yelkenlisi, Omdurman kıyısından açılmak için güneşin son ışıklarından yararlanmış ve nehirde süzülmeye başlamıştı. Karanlık çökünce eski limanın girişini görmek güçleşiyordu. Yelkenlinin kaptanı kürekçinin oturduğu tahtalardan birinin üstüne çıkmış girişe bakıyordu. Yanmakta olan meşaleleri gördü ve ay ışığı sayesinde iç limandaki Frank istimbotunun demirine takılmamayı başardı. Bağırıp çağıran bir sürü ses duymuştu. Tam kendisine söylendiği gibiydi. Frank gemisi kentten ayrılmaya hazırlanıyordu. Tekrar kendi yerine dümen yekesinin başına döndü ve 3 kişilik mürettebatına hafif bir ıslık çalarak büyük yelkeni açmalarını bildirdi. Böylece tekne akşam rüzgarını yakalayacaktı. Kendisi de dümene asıldı. Küçük yelkenli tekne anında akıntıya karşı bir açı tutturmuş ve nehrin batı kıyısındaki Omdurman'a doğru gerisin geriye gitmeye başlamıştı. Kent karşılarında hayal gibi belirince kaptan yeniden ama bu kez daha keskin bir ıslık çaldı. Anında karanlıktan bir emir geldi. ''Peygamber ve ilahi Mehdi adına konuş.'' Kaptan yeniden ayağa kalktı ve izleyenleri kıyıya çağırdı. ''Allah birdir ve Muhammed onun peygamberidir. Halife Abdullahi için haberlerim var.'' Yiğit İbis hala eski kent iskelesinde bağlıydı. Joke McCrump ve Ryder Courtney açık köprü üstünün arka tarafında dizili silahların arasındaki Martini Henry tüfeklerini ve limandan çıktıklarında derviş ablukasını yaracak 45'lik Boxer Henry fişekleri kontrol ediyorlardı. Son hazırlıklarını tamamladıklarında en önemli yolcular da iskeleye çıkmışlardı. Bachit onlara kendi bölmelerine kadar eşlik etmekteydi. İbis'in 4 kamerası vardı sadece. Biri Ryder Courtney'e aitti. Bachit'in itirazlarına rağmen bunu Ben Brook ailesine ayırmıştı. Küçük kamerada sadece 2 tane ranza vardı. Sıkışacaklardı ama en azından kameranın tuvaleti vardı. Kızlar kalabalık istimbotta birazcık rahat edebilirlerdi. Muhtemelen ikizlerden biri babasıyla, öteki de Rebecca ile yatacaktı. Yabancı konsoloslara da diğer kameralar tahsis edilmişti. Geri kalan hemen hemen 400 kişi de açık güvertelerde şanslarını denemek veya 3 boş mavnaya sıkışmak zorundaydılar. 4. mavnaya odunlar istiflenmişti. Böylece bu değerli malı elde edebilmek için kıyıya çıkıp ağaç kesmek zorunda kalmayacaklardı. Ryder doğu ufkuna doğru baktı. Ayın dolunay olmasına ve Şabluka boğazına doğru giden kanalı seçebilmesine yardım etmesine birkaç gün kalmıştı sadece. Ne yazık ki bu aynı zamanda derviş topçularına hedef oluşturmalarına da yol açacaktı. Nişancılıkları her gün biraz daha gelişiyor ve El Obeyd'de ele geçirdikleri kurup stoplarıyla daha fazla pratik yapıp deneyim kazanıyorlardı. Ellerinde sınırsız cephane varmış gibiydi. Ryder dönüp iskeleye baktı ve yüreğinin sızladığını hissetti. General Gordon'un adamlarından binbaşı Al Faruk bir grup adamıyla limanı çevirmişti. Süngüleri takılı olarak General Gordon'dan geçiş izni olmayan bir mülteci kalabalığının küçük buharlı gemiye hücum etmesini önlemek üzere bekliyorlardı. Umutsuz insanlar kentten kaçmak için her yolu denemeye hazırdılar. Ryder'ı kızdıran ise Al Faruk'un adamlarının geçiş belgelerini ve insanların yüzlerini incelemek için meşaleler yakmış olmalarıydı. Meşalelerin tüm iskeleyi aydınlatan ışığı karşı kıyıdaki derviş nöbetçilerinin dikkatini çekecekti. ''Tanrı aşkına binbaşı, adamlarınız ışığı azaltsınlar!'' diye haykırdı Ryder. ''Kağıtlarını kontrol etmeden kimseyi geçirmemek konusunda General Gordon'dan kesin emir almış durumdayım.'' ''Mehdi'nin dikkatini seyir hazırlıklarımıza çekiyorsunuz.'' diye bağırarak yanıtladı Ryder. ''Emirlere uymak zorundayım kaptan.'' Onlar tartışırken yolcu kalabalığı ve ümitli olanlar hızla artıyordu. Çoğu çocuklarını ya da sahip oldukları eşyaları taşıyorlardı. Bununla birlikte yasak bölgede olduklarından gerilmiş ve panik içindeydiler. Bağırarak geçiş kağıtlarını başlarının üstünde sallayan pek çok kişi vardı. Geçiş belgesi olmayanlar ise inatla ve hırsla fırsat kollamaktaydılar. ''Bırakın yolcular geçsin!'' diye bağırdı Ryder. ''Belgelerine bakmadan olmaz!'' dedi binbaşı ve arkasını dönüp Ryder'ı köprü üstünde öfkesiyle baş başa bıraktı. Al Faruk inatçıydı. Kavga etmek işlemleri sonsuza dek uzatmaktan başka bir işe yaramamıştı. Sonra Ryder arkasında kızlarıyla kalabalığı yarmaya çalışan David'in uzun eşkalini seçti. Al Faruk'un onları tanıdığını ve geçmelerine izin versinler diye adamlarına işaret ettiğini görünce içi rahatlamıştı. En değerli eşyalarını taşıyarak iskeleye koştular. Safran boya kutusunu, Amber'de sevdiği kitaplarla dolu bez bir torbayı taşıyordu. David'in tüm etkisini ve ofisinin saygınlığını kullanarak bir geçiş belgesi temin etmeyi başardı. Nazira da kızları iskeleye doğru iteliyordu. ''İyi akşamlar David, siz ve aileniz benim kameramı alacaksınız.'' diye karşıladı Ryder güverteye ayak bastıklarında. ''Hayır, hayır sevgili dostum, sizi evinizden edemeyiz.'' ''Ben zaten yolculuk boyunca köprüde olacağım.'' diye rahatlattı Ryder onu. ''İyi akşamlar Bayan Benbrook. Sadece iki dar ranza var. Biraz sıkışacaksınız ne yazık ki ama elimizdeki en iyi imkan bu. Yardımcınızla Mavnalardan birine geçebilir.'' ''İyi akşamlar Bay Courtney. Nazire aileden biridir. Ranzalardan birini Amber'le paylaşabilir. Safran'da babamla yatar. Ben yerde yatacağım. Eminim hepimiz gayet rahat edeceğiz.'' diye noktayı koydu Rebecca.'' Ryder itiraz etmeye fırsat bulamadan iskele başında muhafızların geriletmeye çalıştığı kalabalıktan baraj duvarını yıkan sular gibi uğursuz bir şarkı ve bağırışlar yükseldi. Bu durum Ryder'a Rebecca ile başka bir tartışma yaşamadan karşılaşma anını atlatma şansı sağlamıştı. Rebecca'nın koyu gözlerinde kötü bir parıltı vardı ve çenesi isyankar bir ifadeyle havaya kalkmıştı. ''Özür dilerim David, yerleşmeniz için sizi yalnız bırakacağım. Başka bir yerde bana ihtiyaç var.'' Ryder onlardan ayrıldı ve iskeleden aşağı koşmaya başladı. Binbaşı Al Faruk'un yanına vardığında askerlerin gerisindeki kalabalığın giderek arttığını ve her dakika daha ele avuca sığmaz bir hale gelerek süngüleri zorladığını görmüştü. Monsieur Leblanc beklenen son diplomattı. Gayet uygunsuz biçimde bir opera pelerini ve kenarında bir tutam tüy bulunan tirolyen bir şapka giymişti. Ardında her biri ağır bir sandık yüklenmiş hizmetkar alayı vardı. Firavun mezarı boyutlarında pirinç bantlı sandıklar taşıyorlardı. ''Bu zımbırtıları gemiye çıkaramazsınız Monsieur'' dedi Ryder askerler geçmesine izin verirken. Leblanc çenesinden terler akarak ve bir çift sarı eldiveni yelpaze gibi kullanarak yanına geldi. ''Sizin deyiminizde bu zımbırtılar Monsieur, benim tüm giysilerim ve hepsi de işi bulunmaz şeylerdir. Onları bırakıp gidemem.'' Ryder onunla tartışmanın anlamsızlığını hemen kavramıştı. Leblanc'ın yanından geçip hamalların karşısına dikildi. ''İndirin şunları!'' diye emretti Arapça. Adamlar durup ona baktılar. ''Onu dinlemeyin!'' diye cırtlak bir sesle haykırdı Leblanc ve adamları eldiveniyle dövmek üzere koşarak geri döndü. ''Getirin buraya! Me brave!'' Dipnot benim yiğitlerim. Hamallar tekrar yola koyulmaya kalklar ama Ryder hamal başı olduğu açıkça belli olan iri yarı bir Arabı gözüne kestirdi ve önüne dikilip çenesine bir yumruk indirdi. Hamal kafasından vurulmuş gibi yere devrilmişti. Taşınmasına yardım ettiği sandık arkadaşlarının elinden kaydı ve taşın üstüne düştü. Kapağı açılmış ve bir elbiseyle tuvalet malzemeleri yığını iskeleye saçılmıştı. Geri kalan hamallar hiç vakit kaybetmeden ellerindeki sandıkları bırakıp bu kaçık Frank kaptandan kurtulmak üzere kaçmaya başladılar. ''Ne yaptığınızı görün işte!'' diye bağıran Leblanc kendini dizüstü yere atıp saçılan mallarını kucaklayıp tekrar sandığa tıkıştırmaya çalıştı. Arkadaki kalabalık bir fırsat yakalamıştı. Daha da hevesle bastırmaya başladılar ve askerler de birkaç adım gerilemek zorunda kaldılar. Ryder Leblanc'ın kolunu yakaladı ve çekip ayağa kaldırdı. ''Çabuk olun Fransız ahmağı!'' adamı iskeleye doğru sürüklemeye çalıştı. ''Ben bir ahmaksam siz de bir İngiliz barbarısınız!'' diye söylendi Leblanc. Geri gidip bir sandığın ağır pirinç kulbuna yapıştı. Ryder tüm gücüyle uğraştığı halde adamın elini kulptan çektiremedi. O sırada kalabalıktan biri binbaşı Al Faruk'a koca bir taş attı. Hedefini şaşan taş Leblanc'ın yanağına çarptı. Acıyla bağırarak sandığın kul bunu bıraktı ve iki eliyle yüzünü kapadı. ''Yaralandım, kötü yaralandım.'' Kalabalıktan askerlere doğru başka taşlar da gelmeye başlamıştı. Bir tanesi Mısırlı çavuşa isabet etti. Adam tüfeğini düşürmüş ve dizüstü çöküp iki eliyle başını tutmuştu. Çavuşun adamları omuzlarının üstünden yer var mı diye bakınarak geri çekildiler. Kalabalık toplanmış av köpekleri gibi uluyarak biraz daha bastırdı. Birisi çavuşun düşürdüğü tüfeği aldı ve binbaşı Al Faruk'a doğrulttu. Tetiğe bastı ve mermi binbaşının şakağını sıyırdı. Al Faruk sersemleyip yere düştü. Adamları çözülmüş ve onun bedenini de çiğneyerek kaçışmaya başlamışlardı. Bir anda muhafızdan mülteciye dönüşmüşlerdi. Ryder, Leblanc'ı yakaladı ve kollarının arasında öfke nöbeti geçiren bir çocuk gibi tekmeleyen, çığlık atan, boğuşan adamla birlikte koşmaya başladı. Adamı güverteye atan Ryder hemen köprüye çıktı. ''Alarga!'' diye bağırdı mürettebatına. Tam isyancıların ve Mısırlı askerlerin ilk dalgası gemiye tırmanmaya çalışırken. Zaten güverte o kadar kalabalıktı ki gemiciler halatları çözmek için bulunmaları gereken yerlere ulaşamıyordu. İskeleye koşan ve kendini gemiye veya mavnalardan birine atmaya çalışan isyancıların sayısı giderek artıyordu. Gemiye çıkmış olanlar ise onları püskürtmeye çalışıyorlardı ve güverteler boğuşan insanlarla dolmuştu. Safran bu heyecanlı manzarayı seyredebilmek için ana kameradan kafasını uzatmıştı. Ryder onu tuttuğu gibi kaldırdı ve ablasının kucağına verip ikisini de kameraya itti. ''Ayak altında dolaşmayın!'' diye bağırarak kapıyı üstlerine çarptı. Sonra yangın baltasını yerinden kaptı, karanlığın içinde bitmek bilmez yığınlar halinde çoğalıyordu isyancılar. Ryder Ibis'in güvertesinde ağırlığın dengeyi bozacak şekilde yığıldığını hissediyordu. ''Jock!'' diye bağırdı çaresizlik içinde. ''Bu piçler bizi alabora edecekler, iskeleden açılmak zorundayız.'' Jock ile birlikte kalabalığı yarmaya çalıştılar. Sonunda halatları kesmeyi başarmışlardı ama bu kez Ibis tehlikeli biçimde yan yatmıştı. Ryder tekrar köprü üstüne ulaşıp makineleri çalıştırdığında aşırı yüklenmiş mavnaların ağırlığını hissetti. Geriye bir göz atınca su seviyesinin en yakındaki mavnanın güverte çizgisinden 50-60 santim aşağıda olduğunu gördü. Dümeni liman girişine doğru çevirdi. Ibis'in 3 silindirli güçlü bir Cowper makinesi vardı. Bu modern tasarım ek buhar kazanıyla öncekilerden çok daha fazla buhar basıncı sağlıyordu. Ağır ve yüklü mavnaları büyük çağlayanlardan geçirebilmek için Ibis'in bu gücün tamamına ihtiyacı vardı. Şimdi güçlü Cowper makinesiyle hız kazanmış ve bu hız tüm mavnaların provalarında kabaran beyaz köpükler oluşturmuştu. Suya batıp çıkan mavnaların yolcularından koro halinde feryatlar yükseliyordu. Ryder hız kesti ve Ibis'le ardından çektiği mavnaları limandan açık nehre çıkarmayı başardı. Burada manevra alanı daha fazlaydı ama yüzeydeki türbülans baştan aldıkları dalgaların da daha büyük olmasına yol açıyordu. Ryder daha da hız keserek güçlükle geminin dümenini kontrol altına almaya çalıştı. Gemi akıntıya yakalanmış peşindeki mavnalarla birlikte kanal boyunca sürükleniyordu. Mavnalar Ibis'in üstüne geliyordu. Ağır araçlardan ilki geminin kıçına bindirdi ve gemi sarsıldı. ''Bağlarını kesin!'' diye haykırdı Leblanc. Sesi korkudan o kadar tizleşmişti ki onca gürültü arasından duyulabiliyordu. ''Kesin halatlarını, geride kalsınlar. Hepsi onların kabahati.'' Halen birbirlerine bağlı olan mavnalar karmakarışık bir halde kentin son binalarına doğru sürüklendiler. Sonra iki Nil'in birleştiği geniş kısma ulaştılar. Ryder mavnaları düzgün biçimde yönetebilmek için demir atıp yeniden bir sistem kurması gerektiğini anlamıştı. Geri dönüp kaçak yolcuları kıyıya bırakmayı da düşündü. Böyle giderse Şabluka boğazını geçemezlerdi. Orayı atlatsalar bile meşru yolcuları bu aşırı kalabalıkta taşların anası çölü geçidinde sıcağa dayanamazlardı. Ryder General Gordon'un topçularının koruma sahasından çıkmadan evvel en ağır demirin atılmasını emretti. O sırada Bachit'ten bir uyarı çığlığı kopmuştu. ''Hızla gelen tekneler, derviş tekneleri geliyor öteki kıyıdan.'' Ryder ona doğru koştu ve düzinelerce küçük nehir teknesinin Omdurman yönünden karanlığın içinde sinsizce ve sessizce yaklaşmakta olduğunu gördü. Tekrar köprüye koştu. Köprü üstüne tutturulmuş 10.000 mumluk projektörü yaktı ve parlak beyaz ışığı yaklaşan felukalara çevirdi. Tekneler silahlı ansar askeri kaynıyordu. Belli ki dervişler kaçış planlarını gayet iyi biliyor ve yiğit Ibis'i pusuya düşürmek için bekliyordu. İstinbot'a ve arkasına dizili Mavnalara yaklaştıkça Ansarlar o korkunç naralarıyla dua etmeye ve geniş kenarlı palalarını sallamaya başlamışlardı. Palalar ışıkla parlıyor ve Mavnalardaki yolcular dehşetle feryat ediyorlardı. "Küpeşliğe dizilin!" diye bağırdı Ryder adamlarına. "Yaklaşanları itmek üzere hazır olun." Mürettebat bu komutu gayet iyi anlamıştı. Yukarı Nil kıyılarında yaşayan vahşi kabileleri saldırılarına böyle karşı koymaya alışıktılar. Düşmanı karşılamak üzere yerlerini almaya çalışıyorlardı ama omuz omuza dizili yolcuların arasından geçmek neredeyse imkansızdı. Arkadan gelen baskının artması yüzünden yolculardan bazıları iyice sıkışmıştı ve en kenardakilerden suya düşenler oldu. Haykırarak çırpındılar ama ya akıntıya kapılıp sürüklendiler ya da dibe battılar. Bebeği sırtına bağlı genç bir anne ümitsizce onun başını suyun üstünde tutmaya çalıştı ama sonunda yiğit ibisin pervanesi ikisini de yuttu. Suya düşenleri kurtarmaya çalışmanın bir yararı yoktu. Derviş tekneleri hızla yaklaştıkları için demir atacak zaman da kalmamıştı. Mavnalara yaklaştıkça yandan asılıyorlardı ve Ansar savaşçıları Mavna'ya çıkmaya çalışıyorlardı. Ama güvertede adım atacak yer bulamıyorlardı. Kendilerine yer açmak için çığlık çığlığa bağıran yolcuları kesip biçiyorlardı. Mavnalar çılgınca sallanırken suya biraz daha insan düştü. İkinci dalgadaki derviş tekneleri sancak tarafından ibise yaklaşıyordu. Ryder baştaki Mavna'yı batırma korkusundan makineyi çalıştıramıyordu. Böyle bir şey olduğu takdirde Mavna kendisiyle birlikte ibisi de sürükleyebilirdi. Kaçamadığı için dövüşmek zorundaydı. O sırada Jock McCrump ve Batchit silah bölmesinden Martini Henry tüfeklerini çıkarmışlardı. Bazı Mısır askerleri de yanlarında Remington karabinalarını getirmişler ve tayfalarla birlikte omuz omuza küpeşlete saf tutmuşlardı. Ryder projektörü yaklaşan teknelere çevirdi. Güçlü ışık altında Ansarların yüzlerinde inanç ateşiyle yanan öldürme arzusu açıkça görülebiliyordu. Cehennemden kaçmış zebanilere benziyorlardı. ''Nişan al!'' diye bağırdı Ryder ve hepsi tüfeklerini kaldırdılar. ''Tek yaylım ateşi! Ateş!'' Kurşunlar en yakındaki yelkenlide bulunan Arapların üstüne yağmur gibi yağdı ve Ryder bir dervişin elinden palasını düşürüp sırt üstü nehire düşüşünü gördü. Adamın kafatasının yarısı beyin parçaları ve fes rengi kandan oluşan parlak bir bulutun arasından uçmuştu. Çok yakından gelen kurşunların etkisiyle başka savaşçılar da yere yıkılmış veya suya düşmüştü. "Doldur!" diye bağırdı Ryder. Mekanizmaların metalik sesleri duyuldu ve boş kovanlar düştü. Adamlar namlulara yeni mermi sürdüler. "Tek yaylım ateşi! Ateş!" Küçük teknelerde bulunan adamlar daha ilk ateşin ardından toparlanamadan ikincisine yakalanmışlardı. O anda Ryder öteki yolcuların çığlıkları arasından David'in sesini duydu. "Arkanızda Bay Courtney!" David kameranın tepesine tırmanmıştı. Orada çifte namlulu av tüfeği hazır dengede bekliyordu. Ryder Rebecca'nın da onun yanında olduğunu gördü. Her elinde babasının Webley tabancalarından biri vardı ve gayet ustalıkla kullanıyordu. Arkalarında da babalarına tüfek doldurup hazırlayan ikizler duruyordu. Yüzleri solgun ama kararlı görünüyordu. Benbrook ailesi güverteyi kasıp kavuran boğuşmanın dışında kalmış küçük kahraman bir grup oluşturmaktaydı. Ryder onlara hayran olduğunu hissetti. David tüfeğinin namlusuyla öteki küpeşleyi gösterdi ve Ryder o yönden de derviş teknelerinin yaklaştığını gördü. Saldırganlar yanaşmadan kalabalığın içinden adamlarını o yana çekemeyeceğini biliyordu. Yapsa bile bu kez de sancak tarafı savunmasız kalacaktı. Düşünüp komut verene kadar David sorunu ele almıştı. Purdy av tüfeğini kaldırdı ve hem sağa hem sola doğru en yakındaki teknelere ateş etti. Mesafe çok yakın olduğu için dağılan saçmalar tek bir mermiden daha etkili olmuştu. Teknede oluşan katliam derviş saldırganlarını sersemletmişti. Dördü beşi yere yıkılmış teknenin zemininde kendi kanları arasında debeleniyordu. Diğerleri ise tekneden yuvarlanıp akıntıya kapılmışlardı. Amber boşalan silahı doldurmaya başlarken Safran da dolu tüfeği babasına vermişti. Rebecca ise revolverle en yakın Feluca'ya ateş ediyordu. Ağır silahların teknelerdeki etkileri de ölümcül oluyordu. David yeniden ateş etmeye o kadar çabuk başlamıştı ki sanki tek bir silahtan ateş eder gibiydi. Saçmalar ve kurşunlar altında bunalmış tekne kaptanlarından ikisi kameranın damındaki uzun beyaz adamın üçüncü bir tüfek aldığını görünce beladan kurtulmak için gerisin geriye kaçmakta bulmuşlardı çareyi. "Bravo!" diye güldü Ryder ve "sizlere de bravo güzel hanımlar." derviş pelukaları bu tehlikeli ve belalı avdan vazgeçip aşırı yüklü ve savunmasız mavnalara yönelmişlerdi. Artık tüm saldırganların hedefi oldukları için kaderleri belli olmuş gibiydi. Derviş ansarları güverteye çıktılar ve yolcular baraküda görmüş sardalya balıkları gibi küpeşteye doğru geriye çekilip birbirlerine sokularak büzüldüler. Küpeşte bu topluca yüklenmeye dayanamayarak yerinden koptu ve suya düştü. Mavna alabora oldu. Bir anda yosun kaplı dibi ayın altında yüzer hale gelmişti. Sonra dibe çekildi ve battı. Batan Mavna bütün ağırlığıyla çekme halatına yüklenmiş ve ibisi de çekmeye başlamıştı. Yiğit ibis şaha kalkan bir at gibi yükseldi. Çekme halatı 3 kat palamarın örülmesiyle oluşmuştu. Çok güçlüydü ve kopması imkansızdı. İbisin kıçı suya batmış ve sular güverteye hücum etmişti. Ryder tüfeğini ibisin ateşçilerinden birinin eline tutuşturup ağır yangın baltasını adamdan kaptı. Sular altında kalan güverteden kıç tarafına gitmek için kalabalığı omuzlamaya başladı. Su neredeyse dizine kadar gelmiş, vasistaslardan çağlayan gibi akıyordu. Kısa süre sonra makine dairesine dolacak ve buhar kazanının altındaki ateşin sönmesine neden olacaktı. Ryder kendini çekip kıştaki çıkmaya takılı çekme halatının başına geldi. Halat adeta demir bir boru gibi sertleşmişti. Şişman bir adamın baldırı kadar kalındı ve ıslak olduğu için hiçbir elastikiyeti kalmamıştı. Ryder başının üstüne kaldırdı, baltayı bütün gücüyle indirdi ve bir şakırtıyla halatın bir düzine kadar lifi koptu. Baltayı bir kez daha kaldırdı ve kaslarının tüm kuvvetiyle yeniden vurdu halata. Bir düzine daha lif kopmuştu. Baltayı indirmeye devam etti. Her vuruştan sonra domuz gibi homurdanıyordu. Halatın kalan lifleri söküldü ve batmış mavnanın peşinden dibe çekilip ibisin pervanesi tarafından parçalandı. Ryder halatın vahşi bir yılan gibi çarpmasından son anda kurtulabilmişti. O hızla çarpsa iki bacağını birden kırabilirdi ama birkaç santim öteden geçmişti. Mavna'dan kurtulan ibisin altında yalpaladığını hissetti. Sonra karinası düzelmeye başladı. Ağzında ölü bir ördekle kıyıya çıkan bir av köpeği gibi güvertelerindeki suyu silkelemeye çalışıyordu sanki. O arada pervane de tüm gücüyle çalışmaya başladı ve gemi ileri atıldı. Safran kameranın damındaki tüneyinden kaymıştı. Kolları havada çırpınırken Rebecca yakalamaya çalıştı ama küçük kız elinden kayıp bir çığlık atarak sırt üstü düştü. Başını çelik güverteye çarptığı takdirde kafatası parçalanabilirdi. Ama Ryder elindeki baltayı bir yana fırlatmış ve koşup onu havada yakalamıştı. Bir an kızı göğsüne bastırdı. ''Sen kesinlikle bir kuş değilsin Safi.'' Kıza sırıttı ve onunla birlikte köprüye koştu. Kendisine tutunmaya çalışan Safran'ı doğruca Nazira'nın kucağına tutuşturdu. Arkasına dönüp bakmadan ibisin dümenine geçti ve ikiz makinelerin gücünü son raddeye çıkardı. Pistonlara yüklenen buhar arkasındaki Mavna'nın ağırlığından da kurtulmuş olan gemiyi kısa sürede normalde en üst sürati olan saatte 12 mile ulaştırmıştı. Ryder dümeni 180 derece kadar kırarak Mavna'larla öteki teknelerin birbirine dolandığı noktaya yöneldi tekrar. ''Ne yapıyorsun?'' diye sordu David omuzunda tüfeğiyle Ryder'ın yanında belirip. ''Sudakileri mi toplayacaksın?'' ''Hayır'' dedi Ryder sert bir tavırla. ''Aksine sudaki insan sayısını arttıracağım.'' Yiğit ibisin baş kısmı çelik tabakalarla takviye edilmişti. ''Toslayacağım.'' diye David'i uyardı. ''Kızlara sıkıca tutulmalarını söyleyin.'' Derviş felukaları bir leşin başına üşüşen akbabalar gibi toplanmışlardı. Ryder bazı ansarları mavnaları bir arada tutan halatları kestiklerini ve kendi teknelerine aldıklarını görmüştü. Belli ki mavnaları birer birer karşı kıyıya çekip boş kaldıkça katliama devam etmek niyetindeydiler. Bir kısmı önüne geleni kesip biçmeye, yandan eğilip suya düşmüş merhamet dilenen insanları bıçaklamaya devam ediyordu. İbis'in projektörünün ışığında Nil'in kan kırmızıya boyanışı ve mavnaların yanlarından aşağı sızan kanlar görünüyordu. ''Katil domuzlar!'' diye fısıldadı Rebecca. Sonra Nazira'ya ''İkizleri kameraya götür, buna tanık olmasınlar!'' dedi. Bunun boşuna bir emir olduğunu biliyordu. Onları köprü üstünden ayırmak için Nazira'nın sahip olduğundan daha fazla bedensel güç gerekirdi. Köprü üstü ışıklarının altında gözlerinin meraktan kocaman açıldığı görülüyordu. Alabora olan Mavna ters yüz durumda hala yüzüyor ama bir yandan hızla batıyordu. Aniden kıç kısmı aya doğru yükseldi, sonra aşağı kaydı ve Mavna gözden kayboldu. Ryder kurtulan mavnalardan en yakın olana bağlanmış üç büyük felukaya baktı. Ansarlar kıyama dalmış oldukları için ibisin üstlerine geldiğini fark etmemişlerdi. Son anda öteki kaptanlardan biri baktı ve tehlikeyi gördü. Uyarı anlamında bir çığlık attı ve yoldaşlarından bazıları da ibisin çarpacağı felulkalara bağırdılar. Ryder ibisi provasındaki takviyeli çelik boynuzlar ahşap gövdelere hızla girecek şekilde hamle ettirdiğinde tahtalar çatırdayarak parçalandı. Felukalar alabora oldu ya da kanlı suların dibini boyladı. İbis o arada Mavna'ya da yandan çarpmıştı ama sadece bir sıyrık alan tekne dönerek uzaklaşmıştı. Ryder kurtulan mültecilerin dehşet dolu yüzlerine baktı ve kurtarılmak için ümitsizce yalvarışlarını duydu. Katı olmak zorundaydı. Önündeki seçenekler ya herkesi kurban etmek ya da birazını kurtarmaktı. Mavna'dakileri bıraktı ve hala tam güç çalışan ibisi döndürüp sürüklenen başka bir Mavna'nın başına üşüşmüş derviş felukalarını hedef aldı. Artık ansarlar tehlikenin tümüyle farkındaydılar. İbis üstlerine geliyordu ve tepesindeki kiklops gözü gözlerini kamaştırıyordu. Bazıları kendilerini suya attı, çok azı yüzebiliyordu ve kalkanlarıyla palaları onları dibe çekiyordu. İbis tüm hızıyla ilk felukaya bindirip tuzla buz ettikten sonra üstünden geçti. Onun ardında boyu neredeyse ibis kadar büyük bir derviş teknesi vardı. İstimbot'un çelik boynuzları bu tekneye de geçti ama gövdeye ciddi bir hasar veremedi. Çarpışmanın etkisiyle sarsılmış ve güvertede bulunanların bir kısmı da suya düşmüştü. Ryder gemiye tornistan verdi ve aynı esnada projektörle etrafı taradı. Derviş felukalarının çoğu Mavnalardaki adamlarını almış ve ibisin şiddetli saldırısı nedeniyle avlarından vazgeçmişlerdi. Yelkenlerini açıp batı yakasına yöneldiler. Kurtulmuş olan üç Mavna artık birbirine bağlı değildi. Ayrı ayrı onlar da batı kıyısına doğru sürükleniyorlardı. Ryder güçlü ışıkta derviş çapulcularının katliamı bitirmek üzere onları beklediğini görmüştü. İbisi buruna doğru hareket ettirdi, en azından birine yetişip yeniden halat atarak düşman kıyıdan uzaklaştırmayı umuyordu. Mavnalara doğru ilerlerken odunları taşıyan ve ötekilerden daha ağır olan Mavna'nın akıntıda daha yavaş gittiğini fark etti. Öteki ikisi üst üste yığılı, yaralı ve ölülerden akan kanlarla kırmızıya boyanmış bir halde akıntıya kapılmış gidiyordu. Kısa süre içinde ibisin izleyemeyeceği sığlık yerlere ulaşacaklardı. Ryder nehrin her sığlığını, her büklümünü bir aşığın sevgilisinin bedenini bildiği kadar iyi bilirdi. Gözlerini kıstı ve açı ve hız hesapları yaptı. Midesinde hissettiği bir acıyla Mavnaları kurtarmak için vaktinde yetişemeyeceğini anlamıştı. İbisi akıntıda tam hız ilerlemeye devam ediyordu. Ama boşuna olduğunu biliyordu. Önce bir Mavna'nın sonra da diğerinin sığlığa oturup aniden duruşunu izledi. Kıyıda bekleyen derviş savaşçıları nehre dalmış katliamı sürdürmeye başlamışlardı. Ryder yeniden tornistan yaptı, dehşet ve üzüntüyle ansarların kanlı eylemlerini izledi çaresizce. Adamlarından ateş açmalarını istedi ama boşunaydı. Çünkü tüfeklerin menzili o kadar uzun değildi. Kurşunların bir etkisi olmamıştı. Sonra odun yüklü Mavna'nın hala yüzdüğünü gördü. Hızlı hareket ederse belki onu kurtarabilirdi. Gücü arttırdı ve Mavna'nın peşine düştü. Kazanlar için bu yakıtı ele geçirmek çok önemliydi. Böylece ilk şelaleye kadar bir daha durup odun kesmek zorunda kalmadan gidebilirlerdi. Ryder yeni bir çekme alatı ayarlaması için Jock McCrump'a bağırdı ve sonra ibisi Mavna'ya yanaştırıp Jock ile öteki adamlar Mavna'ya atlayıp bağlantıyı yapana kadar yanında seyretti. ''Çabuk olun Jock!'' diye seslendi. ''Her an dibe oturabiliriz.'' Endişeyle düşman kıyısına baktı. Atış menziline sürüklenmişlerdi ve derviş silahşörleri hemen ateş açmışlardı. Köprü üst parmaklığına bir kurşun çarptı ve içgüdüsel olarak çömelen, sonra da doğrulup yaptığından utanmış görünen David'in kulağının dibinden geçti. Sert bir tavırla Rebecca'ya dönüp, ''Hemen ikizlerle kameraya git ve ben söyleyene kadar oradan çıkmalarına izin verme.'' dedi. Rebecca bu sesle konuştuğu zaman onunla tartışmaması gerektiğini biliyordu. İkizleri aldı ve en sert tavırlarını takınarak kameraya sürükledi. Nazira'nın içeriden kapıyı kapaması bayağı güç olmuştu. Ryder projektörü kıyı boyunca gezdirdi. Ansar nişancılarını sindirmek veya en azından kendi adamları daha iyi nişan alabilsin diye onları ortaya çıkarmak istiyordu. Her ne kadar Jock yeni çekme alatını halletmek için elinden geleni yapıyorsa da hızla kıyıya ve orada bekleyen düşmana doğru sürüklenirken geçen zaman sonsuzluk kadar uzun gelmişti. Sonunda öteki taraftan seslendi. ''Her şey tamam kaptan.'' Ryder makinelere tornistan verip Mavna ile aralarındaki mesafe Jock'la adamlarının istimbota atlayacakları kadar yakın olsun diye hafif yol ilerlemeye başladı. Onlar Ibis'in çelik güvertesine ayak basar basmaz uzaklaşalım diye bağırdı.